Erkam Radyomuzun pek kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bu haftaki Gazali Mektebi programında inşallah sizlerle geçtiğimiz haftaki programın devamı niteliğinde İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in mülahazaları ve değerlendirmeleri müvacihesinde riyanın ne olduğu, riyanın tehlikelerinin ne olduğu ve türleri, çeşitleri itibariyle riyanın neler olduğundan ve bunların insan hayatına gerek dünyevi gerekse uhrevi olarak zararlarından inşallah bahsetmeye çalışacağız. Esasında bu program geçtiğimiz haftaki programın geçen hafta da bahsettiğimiz üzere devamı niteliğindedir. Çünkü geçtiğimiz hafta ana hatları itibariyle İmam Gazali rahmetullahi aleyh makam, mevki, şan, şöhret sevgisinin tehlikelerinden, afetlerinden bu türlü bir durumda olan insanın dünyasını nasıl tehlikeye attığı ve özellikle dünyada yaptığı bir takım hareketlerle insanları kendinden nasıl uzaklaştırdığı, nasıl ikiyüzlü davrandığı, nasıl samimi olmadığı ve nihayetinde ahirete götürebilecek nasıl sermayesinin olmadığından bahsetmişti. İmam Gazali rahmetullahi aleyh konu dizilimi itibariyle de önce hubbuş şan ve şöhre vel cah vel mal diye yani mal sevgisi, şan şöhret sevgisi, hubbur riyase hakeza önder olma, ön olma, önde olma, insanların önünde olmanın ve insanlara riyaset etmenin yani insanlara bir takım buyurgan tavırlar sergilemenin ve insanlara amir olmanın bunun özellikle gösteriş maksadıyla olmasından hareketle bazı maksatlar ve art niyetler olmasından hareketle nasıl felaketlere sürükleyebileceğinden İnsanın nasıl bir kalp hastalığına bu unsurlarla, bu sebeplerle düşebileceğinden ve kalbini nasıl rıza ennillah çalışmayacak hale getirebileceğinden bahsetmişti. Ve burada İmam Gazali rahmetullahi aleyh ayet-i kerimeler, hadis-i şeriflere ilaveten özellikle Sadat'ın sözünden, İbrahim bin Ethem'in ifadelerinden, Süleym bin Hanzala'nın misalinden, Hazreti Ali'nin nakillerinden, Hazreti Ömer'in hakeza Süleym bin Hanzala ile nakledilen yani Hazreti Ömer ile Übey bin Ka'b arasındaki meselenin Süleym'in Hanzala tarafından nakledilmesi müvacihesinde neler söylediğinden ve konuyu nasıl gördüğünden mündemiş bir program geçtiğimiz hafta sizlerle yapmıştık. Kısaca hatırlamak gerekirse orada Hazreti Ali'nin bir sözüyle bitirdik. İbrahim bin Ethem yine şan şöhret sevgisiyle alakalı olarak şunu söylüyordu. Şöhret derdinde olan kimse hakikati itibariyle Allah Teala'ya karşı sadık değildir. Yani Allah Teala'ya karşı sadık olmayan bir kimse ya ihanet içindedir ya hıyanet içindedir. Nihayetinde bu kimse ya da kezb yani Allah Teala'ya vermiş olduğu söze karşı bir yalancılık içindedir. Sadık değilse ya haindir ya da kaziptir, yalancıdır demiştik. Son olarak şununla bitirmiştik geçtiğimiz hafta. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh efendimizin mürailik yani riya ile alakalı yaklaşımı şöyledir diyerek bitirdik. Bir sonraki hafta da yani bu hafta için buradan başlayalım diyerek noktaya koymuştuk. Demişti ki Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz mürainin yani riyakar kimsenin 3 alameti vardır. Birincisi yalnız kaldığında tembellik ve rehavet içindedir. İkincisi insanlarla birlikteyken dinç olup gayret gösterir. Yani tek başınayken rehavet içerisinde olup zamanını güzel değerlendiremeyen, her şeyi belki son ana bırakan, bir tembellik gösteren ama insanlarla birlikteyken böyle sanki zamanını hiç boşa harcayan bir kimse değilmiş, rehavete düşen bir kimse değilmiş gibi insanların gözünde bir yer edinebilmek için böyle canhıraş şekilde koşturan, üçüncü vasfıysa övüldüğü zaman amelini ve azmini artıran, yerildiğinde veya tenkit edildiğinde, eleştirildiği zaman ise amelini azaltan kimse diyor İmam Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz mürainin, riyakarın 3 alameti olarak. Yine kaldığımız yerden devam etmek icap ederse İmam Gazali rahmetullahi aleyh Hazreti İkrime'den, İkrime radıyallahu anh efendimizden şunu naklediyor. Allah Teala insanlara niyetlerine göre ikramda bulunur ve onların amellerine vermediği mükafatı niyetlerine göre verir. Çünkü niyette riya olmaz buyurmaktadır. Yani İkrime Efendimiz burada önemli bir hususun altını çiziyor. Bir kimsenin yapmış olduğu amelinin arka planında bir de niyeti var. İnsanlar ibadet de yapıyor olsa, dünyalık bir şeyi kazanmaya da çalışıyor olsa, niyeti rıza enlillah değilse, insanların gözünde, insanların gönlünde, insanların zihninde, kalbinde bir yer edinmekse, bir yerlere selam göndermek ve dikkat çekmeye çalışmaksa şayet, bu kimsenin niyeti halis değildir. Bu sebeple kalbindeki niyete göre de amel ettiği için ortaya koymuş olduğu amel hebaen mensura, Allahu alem, boşa gitmiş bir zahmetten ve yorgunluktan ibaret kalacaktır. Çünkü temel eserlerimizde büyüklerimizden nakledildiği kadarıyla şu ifade ediliyor: adeti ibadetten ayıran niyettir. Yani bir kimsenin gündelik olarak yapmış olduğu sıradan işler ile bir kimsenin gündelik olarak yapmış olduğu ibadeti birbirinden ayıran şey niyetidir. Bunu bir misalle açıklamak gerekirse kıymetli dinleyicilerimiz, şöyle düşünebiliriz. Bir kimse sabahtan akşama kadar, yani imsak vaktinden gece yatarken yediği yemeğin haricinde ertesi gün güneş batana kadar hiçbir şey yemese, hiçbir şey içmese, yani orucu bozacak herhangi bir şey yapmadan aç, susuz kalsa, eşiyle birlikte olmasa, bu kimse o günü aç geçirmiştir. Niyet etmek suretiyle aç kaldıysa şayet, bu bir ibadettir. Nafile de olsa bir ibadettir. Fakat bu kimsenin böyle bir niyeti yok. Sadece kilolarından kurtulmak veya perhiz yapmak veya bir rejim yapmak maksadıyla, bugünkü modern tabirle oruç diyeti diye ifade edilen, aç kalmak suretiyle belirli sürelerde, uzun süreli aç kalmak suretiyle diyet yapıyorsa şayet, bunun kişide bırakabileceği, kişide ortaya koyabileceği ve kişinin hanesine yazılmış olan herhangi bir sevabı yoktur. Neden? Çünkü bir kimsenin niyet etmek suretiyle aç kalması, literatür itibariyle oruç tutması ve bunun nihayetinde bir sevap getirisinin olmasını ifade eder. Ancak niyet olmadan yapılan bu türlü açlık ameliyesi kişinin rejimi olabilir, kişinin perhizi olabilir ama nihayetinde bu o kişinin ibadeti değildir. Yahut bir kimse namaz kılarken işte rükûya gidiyor, secdeye gidiyor, buna benzer egzersize benzeyen hareketler yapıyor. Eğer bu kişi bu yaptığı hareketleri eğilirken, secdeye giderken yaptığı hareketleri niyet muvacihesinde yapıyorsa, yani bildiğimiz manada namaz fiillerini niyet muvacihesinde yapıyorsa, bu bir ibadettir. Farz veya nafile bir namazı kılıyor demektir. Ancak bu kişi salt olarak namaz fiillerini yapıyor olsa bile, rükûya, secdeye gidiyor, ayakta bekliyor olsa bile, niyetsiz olarak yapıyorsa, yani herhangi bir namaz niyeti yoksa, bu kişinin yapmış olduğu bu fiil akrobatik hareketlerden, yani ibadet olmayan salt olarak sıradan, mutat hareketlerden ibarettir. Bu sebeple İkrime radıyallahu anh Efendimiz buna dikkat çekmek için Allah Teala insanların niyetlerine göre ikramda bulunur, onların amellerine vermediği değeri ve mükafatı niyetlerine göre verir. Çünkü niyette riya olmaz, bir kimse niyetinde riyakar davranamaz buyuruyor. İmam Gazali buradan hareketle şunları belirtiyor. Riyakar davranmak, itibar, şan, şöhret peşinde ve arayışında olmak, insanların kalplerinde yer edinme gayretinden kaynaklanır. Ancak riya tamamıyla ibadetlerde gösteriş yaparak, kendini daha Müslüman ve muttaki göstererek, insanların kalbinde ve gözlerinde yer edinme ameliyesi olan bir kalp hastalığıdır. Şan, şöhret ve itibar kaygısıysa, hem ibadetlerde olabilir hem de ibadet dışındaki fiillerde hakeza görülebilir. Yani bir kimse şan şöhret peşindeyse, ibadet dışındaki tavırlarında, hareketlerinde de gösteriş meraklısı gibi davranmaya devam edebilir. Yani bir kimse makam elde etmek için, mevki elde etmek için, günlük maaşını kazanmak için veya mevcut kazancını daha da artırabilmek için gösteriş yapabilir. Veya bu kimse şan şöhret, makam, terfi almak peşinde koşabilir. Şöhret peşinde olmak, şan peşinde olmak, makam, mevki ve mansıp peşinde olmak için ibadetlerde riyakar olmaya gerek yoktur. Bu dünyevi olan bir takım beklentilerde de insan gösterişe düşebilir. Ama riya diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, ibadetlerde olduğunda, ibadetleri Allah Teala'nın bizlerden yapılmasını istediği ibadetleri Allah için değil de o ibadeti tabiri caizse peşkeş çekerek, payende ederek, kendi maksadımız, emellerimiz, hedeflerimiz için başka kimselerin gözünde yer edinmek maksadıyla yaptığımız zaman asıl problem, mahzurat, haram olma durumu burada devreye giriyor diyor. Yani şunu söylüyor hülasa İmam Gazali rahmetullahi aleyh, anladığımız kadarıyla: Allah Teala ile insanları aldatmayın. Hele ki Allah Teala'nın emrettiği bir ibadeti Allah Teala emretmiş olmasına rağmen ona yapılabilecek ve sadece o merciye, Allah Teala'ya tevcih edilebilecek bir ibadeti başka insanlara dünyevi bir maksat için kullanmaya, oyuncak haline getirmeye çalışmayın diyor. Riyayı en çok bu minvalde ele alıyor ve haram olan riyanın da bu olduğunu söylüyor. Nitekim İmam Gazali rahmetullahi aleyh riyanın diyor, hani bulaşmadığı neredeyse hemen hemen hiçbir şey yoktur. Her yerde riyayı görmek, riyakarları görmek veya bir işe riya karıştırmak veya bulaştırmak işten bile değildir. Çok kolaydır. Ve bu sebeple çok genel ve umumidir. İnsanın kalbine sahip olması, kalbine sahip çıkması gerekir diyor. Hatta ilk konuya başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinden hareketle konuyu ele alıyor. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, ümmetim için en çok korktuğum, tedirgin olduğum ve endişe duyduğum husus, ümmetimin riyakar davranması ve gizli şehvetin peşine düşmesidir buyuruyor. Ve hakeza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam riyanın ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaşacağını göstermek ve ifade etmek maksadıyla insanların zihninde bir dikkat, bir farkındalık oluşması için, bu tehlikeye düşmemeleri için şöyle bir benzetmede bulunuyor. Riya küçük şirktir. Yani şirk nasıl ki insanı cehenneme götüren, hafizanallah, ebediyen ebed cennette kalmasına sebep olacak bir günahsa ve hatta Allah Teala tarafından affedilmeyecek yegane günahsa, nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ, Allah Teala şirk dışındaki bütün günahları dilerse affedebilir ama şirki affetmez buyuruyor. Çünkü İslam'ın varlık sebebi şirklikle, müşriklikle, Allah Teala'ya ortaklar koşmakla mücadele etmektir. Tevhidin maksadı budur. Yani gerek maddi olarak gerek manevi olarak insanın ubudiyet sergileyebileceği bütün mercileri la ilahe illallah lafzıyla, kavliyle, itikat, akide ve inancıyla elinin tersiyle itmesini ifade eder. İslam'ın varlık sebebi, tevhidin varlık sebebi, Kur'an-ı Kerim'in varlık sebebi, hakeza yaratılmış olmamızın sebebi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş, peygamber olarak gönderilmiş olmasının sebebi tevhiddir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin yegane vurguladığı ve ortak olarak ifade ettikleri husus yine tevhiddir. Her peygamberin şeriatı bir takım farklılıklar gösterebilir. Likullin cealna minkum şirata ve minhaca buyuruyor Kur'an-ı Hakim'de Allah Teala. Her bir peygamberin, Hazreti Musa'nın kendi şeriatı, Hazreti İsa'nın benzerlik göstermekle beraber Hazreti Musa'ya kendi şeriatı ve fıkhı, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in aleyhimussalatu vesselam aleyhim ecmain, her birisinin fıkhı, şeriatı birbirinden farklılık gösterebilir. Nitekim İslam'ın da, yani Muhammedilik dediğimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile beraber gelen şeriatın da önceki dinlerden, milletlerden şeriat itibariyle, hukuk kuralları itibariyle farklılık gösterdiği yer vardır. Ancak Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama kadar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 25 veya 28 peygamber ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen bir rivayette 120 bin, bir rivayette 200 bin peygamberin her birisinin ortak olarak ifade ettikleri ve insanlara duyurdukları, iman etmelerini istedikleri üç başlıktan bahsedilir. Birincisi tevhid, ikincisi ortak ahlak kuralları, üçüncüsü ahiret inancıdır. Bu sebeple ahiret inancıyla alakalı söz gelimi Hazreti Musa ahiretin olmadığını, Hazreti İsa ahiretin olduğunu, Hazreti İbrahim cennetin olduğunu, cehennemin olmadığını bahsetmiş değildir. Her bir peygamber de nasıl Kur'an-ı Kerim'de cennetten, cehennemden, haşırdan, neşirden, hesaptan, kitaptan, sırattan, sorgu sualden, kabir azabından hakeza, kabir hayatından yani berzah aleminden bahsediliyorsa, bu Hazreti Adem'de de vardı, Hazreti İbrahim'de de vardı, Hazreti İsmail'de, Hazreti Nuh Aleyhisselam'da, Lut Aleyhisselam'da, Şuayb Aleyhisselam'da, Salih Aleyhisselam'da ve nihayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinde de, vahiyle bildirilenlerde de ahiret inancı külliyen, kamilen ve şamilen mevcut idi. Ahlak kuralları her birisinde ortak idi. Yani yalanın, riyanın, gıybetin, dedikodunun herhangi bir peygamberin dininde caiz olduğu, bir başka peygamberin dininde caiz olmadığı gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer husus ve en önemli husussa, bütün peygamberlerde ortak olarak vurgulanan ve vahiyle bildirilen husus tevhid inancı ve akidesidir. Esasında Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gönderilen bütün dinlerin adı İslam'dır. Bütün dinler tevhid inancı üzerine bina edilir ve tevhid dinidir. Sadece şeriatlarındaki farklılıktan kaynaklanan bir isimlendirme farkı vardır. İsevilik veya Hristiyanlık diyoruz. Hazreti İsa'yı ve onun dinini belirtmek için. Musevilik diyoruz veya Yahudilik diyoruz. Hazreti Musa'nın şeriatını belirtmek ve o literatürde kullanılan kavramı ifade etmek için. İbrahimilik diyoruz farz muhal. Ancak Hazreti Peygamber'e kadar, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlere gönderilen din ve bütün dinlerin yegane ismi İslam'dır. Bunu Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinde innet dine indallahil İslam. İki manası vardır. Meali itibariyle bakıldığında bu ayet-i kerimenin birincisi innet dine indallahil İslam. Allah katında yegane din İslam'dır. Hazreti Peygamber'le gönderilen ve onunla bütünleşen artık tek din kalmıştır. Önceki dinler mensuhtur. Önceki dinlerin hükümleri ortadan kaldırılmıştır. Bu sebeple tek bir din vardır. Hristiyanlık, Yahudilik ve diğerleri değil. O din sadece İslam'dır anlamı var. İkinci bir anlamı ise Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gönderilen bütün dinler üst başlığı itibariyle ismi İslam'dır. Şeriatları itibariyle Hristiyanlık, İsevilik, Yahudilik, Musevilik diye adlandırılmış olması Allah katındaki yegane dinin İslam olduğu gerçeğini değiştirmez, hakikatinin vurgulanmasıdır. Bu sebeple tevhid, yani şirki ortadan kaldırmak için gönderilen ve İslam'ın yegane varlık sebebini ifade eder. Buraya şuradan gelmiştik kıymetli dinleyicilerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam riyanın gizli şirk olduğunu ifade ediyor. İslam şirklikle mücadele etmek için gönderilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir ömründe ve veda hutbesinde şunu ifade ediyor. Artık bu vakitten sonra size şeytanın gelip eski dininize döndürmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak sizinle alakalı olarak dünyaya tamah etmeniz noktasında endişe duyuyorum. Dünyalaşmanız, mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret gibi mealen söylüyorum. Bu hususlara aldanıp da Allah Teala'yı unutmanız ve bu maksatlardan dolayı birbirinizle didişip birbiriniz noktasında kan dökmenizden endişe duyuyorum diye ifade ediyor. Bu sebeple herhangi bir Müslümanın şirke düşme gibi bir durumu zahiren, yani Allah Teala ile beraber haşa bir başka varlığı ilah edinmesi ve bunu sarih şekilde ben hem Allah'a hem de Hubel gibi şu puta, şu devlet başkanına, şu paraya, şu vesaireye tapıyorum diye açıkça söylemesi mümkün değil. Ancak bunu dile getirmese de insanların bazen önem verdiği şeyi kutsallaştırmak suretiyle takdir edeyim derken takdis etmesi gibi bir tehlikeye düşmesi ila nihaye mevcuttur ve böyle bir tehlike bakidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da insanların yönelişleri, yaşayışları, bakış açıları itibariyle böyle bir tehlikeye düşmelerinin potansiyel durumu itibariyle mümkün olduğunu vurgulamak için şirkin, gizli şirkin aynı zamanda riya olduğunu, yani riyanın insanı gizli şirke düşüren bir günah, kalp hastalığı olduğunu ifade ediyorlar. Yine İmam Gazali rahmetullahi aleyhin riyanın tehlikeleri ile alakalı ifade ettiği şöyle bir husus var. Birçok şeyde riyanın görülmesi mümkünken en çok riyanın görüldüğü ve riyanın, riyakar davranışın en çok kendini gösterdiği 5 husus vardır. Bunlar: ya insan dini konularda dini kullanarak riyakarlık yapar, ya görünüşünü kullanarak riyakarlık yapar, ya amellerini kullanarak riyakarlık yapar, ya sözlerini, ifadelerini, cümlelerini kullanarak bunlarla riyakarlık yapar, yahut bu 4 durumun dışındaki umumi şeylerle riyakarlık yapar diye belirtiyor. Mesela kendini az yediği için veya geceleri ibadetle meşgul olduğu için yorgun, solgun göstermesi yahut ahiret endişesi taşıdığı için üzgün veya korkulu göstermesi, böylece dini konularda gayretli, hassas, azamet sahibi olduğu intibaı uyandırması, insanın dini hususları kullanarak yaptığı bir riyakarlık çeşididir diyor. Yani gece sabaha kadar namaz kıldığı intibaını oluşturmak, ya görüyor musunuz bu kişi sabaha kadar namaz kıldı dedirtebilmek için böyle gözleri solgun, gözleri şişmiş, uykusunu alamamış, rengi atmış veya az yediği için, az yeme sünnetini yerine getirdiği için böyle sıska kalmış, kendini aç bitap gösteren, ikram edildiği zaman yemekten imtina eden kimse dini kullanmak suretiyle riyakarlık yapıyordur demektir diyor İmam Gazali. Hakeza insanın gözlerini donuk, sesini kısık, dudaklarını kuru tutarak sürekli oruç tutuyor intibağı oluşturmaya çalışması da bu kabilden, dini kullanarak yaptığı bir riyadır diyor. Yani bu çok önemli kıymetli dinleyicilerimiz. İnsan nafile oruç tutuyorsa bunu belli etmemek, izhar etmemek üzere oruç tutuyor olması gerekir. Her birimizin bildiği şekliyle ifade etmek gerekirse farz ibadetlerde riya olmaz. Yani bir kimse ben Allah Teala'nın bizlerden emrettiği öğlen namazını, ikindi namazını, sabah namazını, hatta yatsı namazını, akşam namazını bile kılıyorum. Sabah namazında bile o soğuklarda kalkıp abdest alıp namaz kılıyorum diye riya yapamaz. Zaten yapmakla görevli olduğu, yapmakla mükellef olduğu, boynunun borcu olduğu bir ibadettir. Yani şöyle düşününüz, bir tasavvur getirmek gerekirse şayet herhangi bir kimse borç aldığı kişiye borcunu ödediği için övünç duyamaz. Neden? Yani ben sana borcumu ödedim, bana çok teşekkür etmek zorundasın. Dua et ki sana borcumu ödedim gibi ifadelerle, söylemlerle karşıdakini minnet altında bırakamaz. Zaten o borcunu ödemesi gerekiyor. Farz ibadet demek Müslümanların, mükelleflerin Allah Teala'ya karşı yerine getirmek zorunda olduğu vecibeler, yükümlülükler, sorumluluklar, mesuliyetler, yani hülasa borçlar demektir. Ancak bir kimsenin nafile ibadetlerde riyaya düşmesi kuvvetle muhtemeldir. Zaten İmam Gazali rahmetullahi aleyh de, inşallah vaktimiz yeterse değineceğiz, İbadetlerdeki riyayı farz ibadetlerde, dinin umdeleri olan akidevi meselelerde, bir de nafilelerde riya diyerek üçe ayırıyor. Hatta farz ve nafilelerde riya ve ibadetle alakalı şunu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini de göz önünde bulundurmak lazım. Evlerinizi kabristanlığa çevirmeyiniz buyuruyor mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Muhaddisler, bunlardan bir tanesi Hanefi mezhebinin önemli fakihlerinden Aliül Kari'dir. Molla Aliül Kari, hani Fethu Babil İnaye gibi önemli bir fıkıh eseri vardır, mukarren fıkıhtır. Aynı zamanda Celaleyn üzerine Cemaleyn alel Celaleyn diye bir üç ciltlik tefsiri vardır. Hakeza Risaleleri vardır. Hakeza müstakil bir tefsiri vardır. Tefsirul Molla Aliül Kari diye. Ama bir de Mişkatül Mesabih üzerine yazmış olduğu 9-10 ciltlik bir eseri var. Mirkatül Mefatih ismiyle müsemma. Orada bu hadisi şerifin şerhiyle alakalı olarak Turpuşti'den ve diğer Tıbi'den özellikle ve diğer Mişkat şarihlerinden nakillerde bulunuyor ve nihayetinde diyor ki evi kabristanlığa çevirmemek ne demektir? Bir diyor, eve gelen kimseye, misafirlere ikram etmemek evi kabre, mezarlığa çevirmek gibidir diyor. Niçin böyle olduğunu söylerken şunu söylüyor. Çünkü kabristanlıkta ikram olmaz. Kabre giden kimselere yemek ikram edilmez. Kabre giden kimselere ziyafet verilmez. Bu sebeple evi kabristanlığa, mezarlığa çevirmek demek, gelen misafire bir şey ikram etmeden, odanıza gelen bir kimseye bir şey ikram etmeden bu kimseyi imkan dahilinde, imkanlar dahilinde ikram edebilecek durumunuz olmasına rağmen ikram etmeden göndermek evi, odayı mezarlığa çevirmek gibidir diyor. Bu sebeple kıymetli dinleyicilerimiz, hani kendi memleketim olduğu için biliyorum, Konya'da ve bazı bölgelerde, bazı illerde ölü defnedildikten sonra kabirden çıkarken gül suyu tutulur ve o gelen cenaze teşriği için, cenazeye kaldırmak için gelen kimselere çikolata ikram edilir. Bu caiz değildir. Çünkü ölü evi düğün evi gibi değildir. Ölü evinin kendi meşguliyeti vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölü eviyle alakalı olarak şunu buyuruyor. Ölen kimsenin evine yemek götürünüz. Çünkü ölen kimseden sonra ölünün yakınları, ölünün kaldırılması, defnedilmesi, gelen misafirlerin ağırlanması ve özellikle yasının tutulması, yokluğun, acının, ızdırabın hazmedilmesi için, yani tabiri caizse kendi dertleriyle meşguldürler. Bu sebeple bu kimselerden bir de yemek beklemek gibi. mükellef sofralar hazırlanmasının beklenmesi gibi bir beklentiye girmeyin. İlaveten siz öğle evine yemek götürün diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor. Bundan dolayı ne kabirde defnedildikten sonra kabirin çıkışında, kapısında tutulan çikolatalar ve dökülen gül suyular veya yapılan ikramlar veya getirilen tatlıların ikram edilmesi caizdir. Ne de İslam ahlakına ve adabına uygundur, ne de insani olarak zaten bu mümkün değildir. Ölü evine gidiyorsunuz, burada insan acısına, kaybına, ölen kişi her kimse, annesi, babası, dedesi, nenesi, çocuğu, kardeşi, bu kimsenin yasını tutarken siz bu kimseden bir de düğün evinde yiyecek içecek beklentisine giren kimseler gibi bir taltif, ikram ve izzeti ikram bekleniyor. Bu İslam ahlakına uymadığı gibi fıkhi olarak caiz de değil, insani olarak uygun da değil. Hülasa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinizi kabre çevirmeyin hadisinin birinci manası gelen misafire ikram etmemek. İkinci manası diyor Ali Yurukari, nafile namazları da evde kılmamak suretiyle hepsini külliyen tamamıyla camide kılmak suretiyle evde hiç namaz kılınmaması diyor. Şimdi bu hadisi şerifi Ali Yurkari'nin böyle yorumlamasından hareketle şu durumu gözden geçirmemiz gerekiyor. Camide kılınan namaz, münferit kılınan namaza göre bir rivayete göre 25, bir rivayete göre ise 27 derece daha faziletlidir. Peki burada hangi namazlar evde kılınmalı ve hangi namazlar camide kılınmalı ki evler, evlerimiz mezarlığa çevrilmiş olmasın? Asıl olan nafile namazların, revatip sünnetlerin, yani sabah namazının sünneti, öğlen namazının sünnetini evde kılıp farzını camide kılmak. Sonra evde kılınabildiği kadar işrak namazı, duha namazı, evvabin namazı, özellikle teheccüd namazları gibi namazları evde kılmak. Veya hepsini revatip sünnetleriyle beraber, yani farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetleri de camide kılıyorsa, en azından evinde belirli bir miktar dahi olsa nafile namaz kılmaya, kaza namazları kılmaya gayret göstermek. Bu hadisin diğer bir manası ise şudur. Evde hiç Kur'an-ı Kerim okunmamak suretiyle evlerin kabristanlığa çevrilmesidir ki kabirler Kur'an-ı Kerim okunma mahalli değildir. Kabirler namaz kılma mahalli değildir. Niçin böyle bir teşbihte böyle bir benzerlik kurulmuştur? Kabirlerde yapılmayan şeyler evlerde de yapılmazsa nihayeti itibariyle evler kabirlere benzetilir. Kabirlerde yapılmayan şeyleri evlerde yapınız ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen. Muhaddisler böyle yorumluyor ki kabirlerde yapılmayanları, yapılamayanları, yapılması uygun ve caiz olmayanları evlerinizde yapın ki kabirle eviniz arasında bir fark olsun diyor. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh de buradan hareketle dini meselelerle alakalı insan oruç tuttuğu intibaını oluşturabilmek için dudakları kuruyor. Kendini solgun, bitkin, donuk, bitap düşmüş, soran kimseye de ya senin neyin var, hasta mısın, başka bir müşkülün mü var diye sorulduğunda işte oruç olduğunu söylemese de oruç olduğunu intiba ettirecek, oruç olduğunu fark ettirecek şeyler söylüyor ki riyakarlığı, insanlar gözünde elde etmeye çalıştığı, o kalplerde yer edinmeye çalıştığı makamı, mevkiyi, İnsanların ya ne kadar da Müslümanmış, ne kadar da muttakiymiş gibi bir vasfı elde etmeye çalışsın diyor. Son olarak vaktimizin sonuna geldik. Bu hususla alakalı dini kullanarak, riya yapmayla alakalı olarak, oruç tutarak kendini yorgun, bitkin gösteren kimselere uyarı kabilinden Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Sizden birisi oruç tutacağında saç ve sakalını tarayıp yağlasın. Saç ve sakalının bakımını yapsın. Gözüne de sürme çeksin. Bakınız bu çok önemli bir kriter. Riyakarlık, gösteriş, dünya meraklılığı yapmak değildir bu. Niçin saçınıza, sakalınıza bakacaksınız ve özellikle hani gözünüze sürme çekeceksiniz? Bakan kimse sizin nafile oruç tuttuğunuzu fark etmeyecek. Yani normal yemeğinizi yediğinizde ne kadar dinçseniz, oruç tutarken de aynı dinçliği, nafile oruç tutarken de aynı dinçliği göstererek oruç tuttuğunuzu fark ettirmeyeceksiniz. Yine bu kabilden İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz de şöyle buyuruyor. Oruç tuttuğunuz zaman sabahleyin saç ve sakalınızı düzeltin, yağlayın, tarayın ki nafile oruç tuttuğunuz diğer insanlar tarafından fark edilmesin. Yine İbrahim bin Ethem'in şu sözüne kulak vererek inşallah bu haftaki programımızı nihayete erdirelim. Konu çok uzun olduğu için haftaya da inşallah Allah'tan bir mani olmaz, Allah Teala ömür ve imkan verirse yine buradan kaldığımız yerden devam eder. Belki hitamını haftaya riya konusuyla alakalı olarak yaparız. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Meşhur olmak veya tanınmak isteyen kimse Allah Teala'ya karşı sadık değildir. Çünkü bir insan yegane varlık sebebi itibariyle Allah Teala'ya karşı tabiri caizse Allah'a yaranacaktır. Allah'a hoş görünmeye çalışacaktır. Allah'tan isteyecektir. Allah katında bir makam elde etmeye çalışacaktır. Yani tabirimi mazur görün, Allah'ın gözüne girmeye çalışacaktır bir anlamda. Başka insanların gözüne girmeye çalışmayacak. İbadetleri kendisine aracı vesile kılarak, ibadetleri kendi maksat ve menfaatleri için, kendi hedefleri için birer payende yaparak, ibadetleri kendi menfaatlerine peşkeş çekerek sıradanlaştırmayacak, ibadetlerin kıymetine ve ağırlığına halel getirmeyecek ve bunu rızaen lillah, yalnız Allah Teala için, Allah rızası için yapmaya çalışacaktır diyor. Biz de bu alıntıyla İbrahim bin Ethem'in rahmetullahi aleyh bu sözüyle İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bu tavsiyeleri ve yaklaşım değerlendirme ve mülahazalarıyla sizlere inşallah veda edelim. Allah Teala cümlemizi samimi olan, dininde samimiyet gösteren, tevbesinde samimiyet gösteren, ibadetlerinde samimiyet gösteren, hasbi kullarından eylesin. Yaptıklarımız sebebiyle riyaya düşmekten ve riya için, makam mevki için insanlardan aferin almak, evladım şöyle yap böyle yap diye birilerinin gözüne girmek veya insanlara hoş görünmek için hareket eden kimselerden olmaktan muhafaza buyursun. Her birinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Gazali Mektebi'nin bir sonraki programında inşallah görüşmek üzere. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.